Ayrım 23. Bir gün. David Nichols. Sayfa 371. Bölüm 14. Babalık. 15 Temmuz 2000. Cumartesi. Richmond, Surrey. Jasmine, Allison, Viola, Mayhew. Yeni bin yılın üçüncü gününde akşamın geç saatlerinde doğmuştu. 2 kilo 900 gram ağırlığında, zayıf ama sağlıklıydı ve Dexter'a bakılırsa anlatılamayacak kadar güzeldi. Hayatını ona adayacağını biliyordu ama aynı zamanda yeni bir iş bulmasının zor olduğunu da açıkça hissediyordu. O gece kırmızı suratlı bohça kucağında plastik hastane iskemlesinde otururken Dexter Mayhew ciddi bir karar aldı. Bu andan itibaren doğru şeyi yapacaktı. Birkaç biyolojik ve cinsel zorunluluk bir yana yapacağı her şey kızı için olacaktı. Hayat Jasmine'in sürekli denetimi altında sürecekti. Onun utanmasına, acı çekmesine, endişe duymasına yol açabilecek hiçbir şey yapmamalıydı ve Dexter'ın hayatında utanmasını gerektirecek hiçbir şey kesinlikle yer almamalıydı artık. Bu ağırbaşlı karar yaklaşık 95 dakika sürdü. Tuvalet kabinine oturup sigarasının dumanını boş bir su şişesine üflemeye çalışırken bir kısmı aradan kaçmış olmalıydı ki duman dedektörünü çalıştırdı. Yorgun karısını ve kızını çok ihtiyaçları olan uykularından uyandırdı. Elinde hala sarı gri duman dolu, kapağı kapalı şişeyle tuvaletten çıktığında karısının kısılmış, yorgun gözlerindeki bakışlar her şeyi anlatıyordu. Bu iş Dexter Mayhew'a göre değil. Aralarındaki giderek büyüyen anlaşmazlık yeni yüzyıl başladığından beri iyice alevlenmişti ki Dexter kendini işsiz buluverdi. Hatta bir iş olasılığı bile yoktu. Ekstrem sporların izlenme grafiği acımasızca düşmüştü. Açıkça anlaşılıyordu ki hiç kimse, bisiklet sürücüleri bile hafta içi bir günde o kadar geç saatlere kadar programı beklemiyorlardı. Havalı ve tatlı olmasının hiç önemi yoktu. Program sona doğru aksayarak ilerliyordu ve babalık izni ondan daha az rağbet gören işsizlik durumuna dönüşmüştü. Evi taşıyarak geçici bir avuntu sağlandı. Epey direnmeden sonra Belsiz Park'taki bekar dairesi yüklü bir meblağ karşılığında aylık olarak kiraya verildi. Richmond'da eli yüzü düzgün, taraçalı bir eve taşınıldı. Dexter, Surrey'e taşınmak için çok genç olduğunu söyleyerek henüz 35 yaşındaydı, durumu protesto etti ama yaşam kalitesi anlamında tartışabilecek bir şey yoktu. İyi okullar, ulaşım bağlantıları, parkın içinde dolaşan geyikler. Sylvie'nin anne babasına yakındı, ikizler de yakınlarda yaşıyorlardı. Sonuçta Surrey kazandı ve Mayıs ayında bitmek tükenmek bilmez ve son derece pahalı bir iş olan her ahşap yüzeyi cilalama, destekleyici olmayan her duvarı yıkma işine giriştiler. Mazda spor araba da gitti. Bir önceki ailenin yok edilebilmesi imkansız müşterek kusma kokularını taşıyan ikinci el bir aile arabasına kurban edildi. Mayhew ailesi için çok önemli bir seneydi. Dexter kendini hiç ummadığı kadar keyifli ev düzer halde bulmuştu. Aile hayatını inşaat sektörünün genişletilmiş bir kolu olarak hayal ediyordu. Mavi tulumlar içinde, ellerinde badana ruloları olan çekici, genç bir çift, eski bir çay sandığından çanak çömlek çıkararak eski büyük kanepeye çöküyorlardı. Kabarık tüylü köpekleri parkta gezdirmeyi, yorucu ama eğlenceli gece mamalarını hayal etti. Yakın gelecekte deniz kayalıklarına gidilecek, sahilde ateşler yakılacak, suların sürüklediği ağaçlarda uskumru kızartılacaktı. Zekice oyunlar icat edip raflara koyacaktı. Sylvie çıplak bacaklarının üzerine onun eski gömleklerini giyecekti. Trikolar, bir dolu triko giyecek ve ailesi için bir dolu triko sağlayacaktı. Ama bunun yerine alçı tozların arasından görünen aşağılayıcı, huysuz bakışlar vardı. Sylvie görünürde ustalar yüzünden olsa da anne babasının evinde giderek daha fazla zaman geçirmeye, kocasının başarısızlığını sık sık yüzüne vurmaya başlamıştı. Arada bir telefon edip arkadaşı Kayyum'u, Kerevit Baronu'nu görmesini, iş teklifini kabul etmesini tavsiye ediyordu. Ama Dexter direniyordu. Belki sunuculuk kariyeri yeniden toparlanabilir ya da yapımcı olarak iş bulabilir. Belki kameramanlık ya da editörlük işini öğrenebilirdi. Bu arada ustalara yardım edebilir, masrafları azaltabilirdi ve bu maksatla kendine bir çay yaptı, bisküvi aldı. Biraz lehçe öğrendi ve Sistre makinesinin gürültüsü eşliğinde PlayStation oynadı. Bir zamanlar televizyon sektöründeki yaşlı insanlara ne olduğunu merak ederdi. Şimdi cevabı bulmuştu. Stajyer editör ve kameramanlar 24-25 yaşlarındalardı ve yapımcı olarak hiç tecrübesi yoktu. Kendisine ait olan Mayhew TV Limited iş olmaktan ziyade onun hareketsizliğinin gerekçesi olmaya başlamıştı. Vergi yılının sonunda Muhasebe giderlerini önlemek için resmen kapanmış, 20 top antetli kağıt utanç verici şekilde tavan arasını boylamıştı. Hayatındaki tek ışık, Emma ile birlikte geçirdiği zamanlar, Jersey ve Leh ile birlikte sıva yapmayı öğrenmesi gerekirken sinemaya sıvıştığı zamanlardı. Ama hissettiği bu melankoli bir salı öğleden sonrasında sinemadan gün ışığına çıktığında dayanılmaz bir hal aldı. Babalık yeminle ne olacaktı? Artık sorumlulukları vardı. Nihayet Haziran ayının başında pes ederek Kayyum O'Neill'i görmeye gitti ve doğal malzeme ailesine katılmaya davet edildi. Ve bu yılki Aziz Sweden günü Texter Mayhew'u yulaf ezmesi renginde kısa kollu bir gömlek, mantar renginde kravatla günlük roka stoklarının Victoria İstasyonu şubesinin nakli idare ederken buluyor. Araç sürücüsü yanında bir not levhasıyla dikilip gözlerini açık açık üzerine dikerken Dexter yeşillik kutularını sayıyor ve arkasından ne geleceğini içten içe tahmin ediyor. Siz eskiden televizyonda değil miydiniz? Buyurun bakalım. Eskiden zamanın sisli geçmişi içinde diye cevaplıyor umursamaz bir tavırla. Adı neydi? Rahatla gibi bir şeydi galiba. Başını kaldırıp bakma. Onlardan biriydi. İrsaliyeyi mi imzalayacağım nedir? Ve Suki Meadows'la çıkmıştınız. Gülümse, gülümse, gülümse. Dediğim gibi çok uzun zaman önceydi. 1, 2, 3. Suki bugünlerde her yerde görünüyor değil mi? 6, 7, 8. Muhteşem bir kadın. Çok hoştur. 9, 10. Onunla çıkmak nasıl bir şeydi? Gürültülü. Peki size ne oldu? Hayat. Başıma gelen şey hayat. Not levhasını şoförün elinden alıyor. Burayı imzalıyorum değil mi? Doğru, orayı imzalıyorsunuz. Dexter faturayı imzalayıp en üstteki kutuya elini sokuyor. Bir avuç roka alıp tazeliğini kontrol ediyor. Roka bizim zamanımızın göbek salatası demeye bayılıyor Kayyum ama Dexter biraz acı buluyor. Doğal malzemelerin asıl merkezi Clerkenwell'deki temiz modern meyve sıkacakları, armut koltukları, unisex tuvaletleri, langırt masaları, yüksek hızlı internet bağlantısı olan depo, duvarlarda Andy Warhol tarzı devasa inek, tavuk, kerevit tabloları asılı. Kısmen çalışma yeri, kısmen genç yatak odası, mimarlar buraya ofis tabelası yerine Helvetica yazı karakteriyle düşler alanı tabelası koydular. Ama Dexter'ın düşler alanına girebilmesi için önce yol yordam öğrenmesi gerekiyor. Cal, bütün yöneticilerin ellerinin kirlenmesine pek meraklı. Bu yüzden Dexter bir ay boyunca imparatorluğun son ileri karakolunda gölge müdür olarak acemi kadrosunda çalışıyor. Son 3 hafta içinde meyve sıkacaklarını temizledi, sandviç hazırlamak için kafasına bone taktı, kahve çekti, müşterilere servis yaptı ve her şeyin yolunda gitmesine kendisi de şaştı. Hepsi buydu işte. Kayyum'un söylemeye bayıldığı gibi, iş insan demekti. İşin en kötü yanı eski bir televizyon sunucusunu çorba servis yaparken gören müşterilerin yüzünden bir an için geçen acıma ifadesini kabul etmekti. 30'lu yaşların ortasındakiler, kendi akranları en beterleri. Bir zamanlar meşhur olup bu ufak çaplı bir şöhret olsa da şöhretini yitirmek, yaşlanmak ve belki biraz kilo almak, yaşarken ölmek gibi bir şey ve yazar kasanın arkasında duran Dexter'a gözlerini dikerek bir prangalı hapishane mahkumuna bakar gibi bakıyorlar. Bazen gerçekten daha ufak tefekmişsiniz diyorlar ve bu doğru. Artık kendini küçük hissediyor. Yeter ama demek istiyor kepçeli mercimek çorbası koyarken. Her şey iyi. Burada huzurluyum, burada olmaktan hoşnutum ve bu geçici bir iş sadece. Yeni bir iş öğreniyorum ve ailemi geçindiriyorum. Yanına biraz ekmek ister miydin? Tam buğday mı, karışık tahıllı mı? Doğal malzemelerin sabah vardiyası 6.30'dan 16.30'a kadar sürüyor. Kasayı teslim ettikten sonra Richmond treninde cumartesi alışverişçilerine katılıyor. Sonra kendi evine ulaşana kadar içleri dışarıdan göründüğünden çok daha büyük olan Victoria tarzı sıra evlerin olduğu sokağa doğru 20 dakikalık sıkıcı bir yürüyüş yolu var. Bahçe patikasında yürürken bahçe patikası var. Nasıl oldu bu? Jazz ve Lehi ön kapıyı koparlarken görüyor. Arkadaşça bir ses tonuyla ve adamlar Polonyalı da olsalar hafif bir Doğu Londra aksanıyla konuşmaya zorunlu hissediyor kendini. Jack, Jaxi Emaz? Lehçe merhaba nasılsınız? İyi akşamlar Dexter diyor Leh anlayışla. Bayan Mayhew evde mi o? Sözcüklerin yerlerini böyle değiştirmelisin. Kuraldır bu. Evde evde. Sesini alçaltıyor. Nasıllar bugün? Biraz yorgun sanırım. Dexter somurtuyor ve şakayla nefesini tutuyor. Yani endişelenmeli miyim? Biraz belki. Alın. Dexter iç cebine uzanıyor. Doğal malzemelerin ballı yulaf gofretinden 2 tane uzatıyor. Çalınmış maldır. Herkese söylemeyin tamam mı? Tamam Dexter. Dovid Zenia. Hoşça kalın, lehçe. Evin bir yerinde büyük ihtimalle birilerinin ağlayacak olduğunu bilerek kapıya yürüyüp anahtarlarını çıkarıyor. Bazen bir nöbet cetvelleri varmış gibi hissediyor. Jasmine, Allison, Viola, Mayhew yeni cilalanmış döşemeleri korumak için yayılmış plastik örtünün üzerinde kararsız bir şekilde oturmuş girişte bekliyor. Oval yüzünün ortasına yerleştirilmiş küçük, düzgün, kusursuz yüz hatlarıyla annesinin minyatür bir kopyası ve Dexter bir kez daha sefil bir dehşet duygusuyla etkisiz olan güçlü bir sevgi hissediyor. Merhaba Caz, özür dilerim geciktim diyor kızını kucağına alırken. Elleri kızın belini kavrıyor, başını üzerine kaldırıyor. Günün nasıl geçti Caz? Oturma odasından bir ses geliyor. Onu böyle çağırmamanı isterdim. Adı Jasmine, Caz değil. Sylvie örtüyle kaplanmış kanepede uzanmış dergi okuyor. Caz Mayhew, berbat bir şey. Lezbiyenlerden oluşan bir fan grubunda saksafoncu adı gibi. Caz. Dexter kızını omzuna alıp kapı girişinde duruyor. Eğer sen Jasmine'e adını verdiysen o da Jas diye çağrılacaktır. Adını ben koymadım, biz koyduk ve dediğin gibi olacağını da biliyorum. Sadece bundan hoşlanmadığımı söylüyorum. Güzel, kızımla konuşma tarzımı tamamen değiştiririm. İyi, sevinirim. Kanepenin ucunda duruyor, gösterişli bir tavırla saatine bakıyor ve yeni bir dünya rekoru diye düşünüyor. Daha eve gireli 45 saniye oldu ve yanlış bir şey yapmayı başardım. Düşündükleri kendine acıma ve düşmanlığın tam bir karışımı ve bunu yüksek sesle söylemeye hazırlanırken Sylvie suratını asarak oturuyor. Gözleri nemli, dizlerine sarılıyor. Üzgünüm hayatım, berbat bir gün geçirdim. Ne oldu? Kız uyumak istemedi bir türlü. Bütün gün uyanıktı, sabahın beşinden bu saate kadar. Dexter bir yumruğunu beline koyuyor. Hayatım, dediğim gibi kafeinsiz kahve verseydin. Ama bu tür şakalar doğal gelmiyor Dexter'a. Zaten Sylvie de gülümsemiyor. Bütün gün ağlayıp sızlandı. Dışarısı çok sıcak, içerisi sıkıcı. Jersey ile Le her yerde çalışıyorlar. Bilmiyorum, sinirlerim bozuldu. Hepsi bu. Dexter oturuyor. Sylvie'ye sarılıp alnından öpüyor. Yemin ediyorum yine bu lanet olası parkın etrafında dolaşmak zorunda kalacak olursam çığlık atarım. Fazla dolaşmayacaksın artık. Gölün etrafında defalarca defalarca yürüyorum. Salıncaklara gidip yine göle dönüyorum. Günümün en güzel olanı neydi biliyor musun? Bebek bezinin bittiğini sandım. Waitrose'a gidip bebek bezi almak zorunda olduğumu düşündüm ve sonra birkaç bebek bezi buldum ve çok heyecanlandım. Gelecek ay işe geri dönüyorsun. Tanrı'ya şükür. Dexter'ın omzuna devriyor ve içini çekiyor. Belki bu akşam gitmemeliyim. Hayır, gitmen gerek. Haftalardır bunu bekliyorsun. Gerçekten bir bekarlığa veda partisi havasında değilim. Bunun için çok yaşlıyım. Saçmalık. Ve endişeleniyorum. Ne için endişe ediyorsun? Benim için mi? Seni bir başına bıraktığım için. 35 yaşındayım Sylvie. Bir evde daha önce de yalnız kaldım. Hem zaten yalnız olmayacağım ki. Jas bana bakar. Çok iyi vakit geçireceğiz. Öyle değil mi Jas? Min Jasmine. Emin misin? Kesinlikle. Bana güvenmiyor diye düşünüyor. İçeceğimi düşünüyor ama içmeyeceğim. Hayır, içmeyeceğim. Bekarlığa veda partisi. Sylvie'nin arkadaşlar arasında en zayıf ve en kötü kalpsiz olan Rachel'in de. Ve gece kalacakları için yakışıklı bir kokteyl garsonun yanı sıra otelde bir suite oda kiralanmıştı. Bir limuzin, bir restoran, gece kulübünde bir masa. Ertesi gün öğlen kahvaltısı. Her şey kabarık e-postalar aracılığıyla planlanmıştı. Sylvie ertesi gün akşam üzerine kadar dönmeyecekti ve Dexter ilk kez gece boyunca iş başında olacaktı. Sylvie banyoda makyaj yaparken Dexter'ın diz çöküp Jasmine'e banyo yaptırmasını seyrediyor. Saat 8'e doğru yatırırsın, tamam mı? 40 dakika sonra. Olur. Bir sürü mama var. Sebzeciklerden püre de yaptım. Sebzecikler. Sebzecikler deme şekli ne kadar sinir bozucu. Buzdolabındalar. Sebzecikler dolapta, bunu anladım. Eğer onu sevmezse dolapta hazır kavanozlar var ama sadece acil durumlar için. Peki ya cips? Cips veririm ona, olmaz mı? Tuzunu silkelersem? Silvi kafasını sallıyor, rujunu sürüyor. Kafasını destekle. Ya tuzlu fıstık? Yeterince büyüdü, öyle değil mi? Küçük bir kase yer fıstığı. Bir elini banyodan çıkarıp karısının kahverengi baldırını tutuyor. Bu arada müthiş görünüyorsun. Ellerin ıslak. Bacağını çekiyor. 6 haftadan beri sevişmiyorlardı. Dexter doğumdan sonra bir soğukluk ve asabiyet olacağını tahmin etmişti. Ama epey zaman geçmişti ve Sylvie bazen öyle bir şekilde bakıyordu ki ona, hayır, aklından bile geçirme bakışı. Bu gece geri dönmeni isterdim diyor. Hayal kırıklığı, işte bu, hayal kırıklığı. Jasmine'e dikkat et, kafasını destekle. Ne yapacağımı biliyorum diye kestirip atıyor. Tanrı aşkına. İşte yine orada, o bakış. Bir şeyler yanlış gidiyor. İstediğim bu değildi. Kapı zili çalıyor. Taksi geldi. Acil bir durumda beni cep telefonumdan ara, otelden değil, tamam mı? ve dudaklarını Dexter'ın tepesine konduruyor. Sonra küvete doğru eğilip kızına daha inandırıcı bir öpücük veriyor. İyi geceler kıymetlim, benim için babanla ilgilen. Annesi banyodan çıkarken Jasmine surat asıp dudaklarını büküyor, gözlerinde bir dehşet ifadesi var. Dexter bunu görüyor ve gülüyor. Nereye gidiyorsun anne? Diye fısıldıyor. Beni bu ahmakla bırakma. Aşağıda kapı nihayet kapanıyor. Sylvie gitti. Şimdi tek başına. Ve bir dizi ahmakça iş gerçekleştirmek için özgür artık. Her şey mutfaktaki televizyonla başlıyor. Dexter iskemlesine bağlamaya çalışırken Jasmine bağırmaya başlıyor bile. Bunu her zaman Sylvie için yapar ama şu anda kıvranarak çığlık atıyor. Kaslardan ve sesten oluşmuş küçük bir paket sanki. Ortada gözle görülür bir neden olmamasına karşın şaşırtıcı bir kuvvetle bağırarak kıvranıyor. Ve Dexter kendini konuşmayı öğren tamam mı diye düşünürken buluyor. Kahrolası bir dil öğren ve nerede hata yaptığını söyle bana. Ne kadar zaman sonra konuşabilir acaba? 1 yıl, 18 ay. En çok ihtiyaç duyulduğu zamanda konuşmayı böyle reddetmek bir çılgınlık, absürt bir tasarım hatası. Muhabbete hazır cevaplığa gerek yok. Temel bilgiyle verecek kadar konuşma yeter. Baba, kızım var. Bu etkinlik merkezi beni bitiriyor. Sancım var. Sonunda iskemliğe oturtabiliyor. Ağlama ve sızlanmalar biraz yumuşuyor. Dexter mama kaşığını yapabildiği kadar ağzına sokmaya çalışıyor. Sürekli olarak durup kaşığın kenarıyla Jasmine'in yüzüne tıraş köpüğü gibi yapışan püreyi temizliyor. Biraz sakin işin umuduyla tezgahın üzerinde duran Sylvie'nin onaylamadığı küçük televizyonu açıyor. Çünkü bugün cumartesi, televizyonu en çok izlendiği zaman Suki Meadows'un yüzünü kaçınılmaz şekilde karşısında buluyor. Televizyon merkezinden canlı yayın, merakla bekleyen halka çekiliş sonuçlarını sunuyor. Midesinin kıskançlıkla kasıldığını hissediyor. Sonra üzülerek kafasını sallıyor. Tam kanalı değiştirmek üzereyken Jasmine'in eski sevgilisinin coşkulu haykırışlarından büyülenmiş bir şekilde sessizce oturduğunu fark ediyor. Bak Jasmine, babanın eski sevgilisi gürültücü değil mi? Gürültücü bir kız değil mi? Suki artık zengin biri, eskisinden daha da şen şakrak, ünlü ve halk tarafından çok seviliyor. Hiç anlaşamamalarına ve ortak bir yönleri olmamasına karşın eski sevgilisine ve fotoğraflarının gazetelerde yayınlandığı 20'li yaşların sonlarındaki dönemlere bir özlem hissediyor Dexter. Suki bu gece ne yapıyordur diye merak ediyor. Babam belki de onu bırakmamalıydı diyor yüksek sesle. Siyah taksilerde, kokteyllerde, otel barlarında, demiryolu köprülerinde geçirilen geceleri düşünüyor. Cumartesi günlerinin başta Bonnie ile dolma doldururken geçirilmediği eski günleri. Jasmine yeniden ağlamaya başlıyor çünkü nasıl olduysa gözüne tatlı patates kaçmış. Onu temizlerken canı sigara istiyor. Neden içmesin? Geçirdi bu günden sonra neden kendine bir ikramda bulunmasın? Sırtı ağrıyor, baş parmağının kabuğu soyuluyor, parmakları kerevit ve kahve kokuyor ve bir ikrama ihtiyacı olduğuna karar veriyor. Bir nikotin hediyesine ihtiyacı var. 2 dakika sonra bebek taşıma çantasını üzerine geçirmeye çalışıyor. Ağlayan Jasmine'i önüne oturtuyor ve 3 şeritli caddede dükkanların olduğu sıkıcı küçük çarşıya gitmek üzere yola koyuluyor. Nasıl olup da buraya geldiğine şaşıyor. Cumartesi gecesi Surrey'de bir alışveriş çarşısına. Richmond bile değil, banliyönün banliyosu. Bir kez daha çekici kız arkadaşlarıyla birlikte şehirde bir yerlerde takılan Suki'yi düşünüyor. Jasmine uyuduktan sonra belki telefon eder, yalnızca merhaba demek için. İçki içip eski sevgiliyi aramak. Neden olmasın? İçki dükkanının kapısını açarken içinde hoş bir ürperti hissediyor ve kapıyı açar açmaz yüksek bir içki duvarıyla burun buruna geliyor. Hamilelikten bu yana kaçamakları, her gün içki içmeyi önlemek için evde içki bulundurmama uygulaması var. Sen orada tek başına sarhoş olurken bir salı gecesinde kanepenin üzerinde oturmaktan patlıyorum demişti Sylvie ve bunu bir meydan okuma olarak alan Dexter az ya da çok içmeyi bırakmıştı. Ama şimdi kendini bir içki dükkanında buluyor. Bir sürü malzeme var burada ve hepsi birbirinden hoş geliyor gözüne. Bu fırsatı kullanmamak aptallık olur. Biralar, kırmızı beyaz şaraplar hepsinden alıyor. Ayrıca emin bir yere koymak üzere 2 şişe kaliteli bordo şarabı ve 20 adet sigara alıyor. Sonra neden olmasın? Tayland lokantasından bir paket servis alıyor. Birazdan güzel caddelerden küçük güzel evine doğru hızlı adımlarla yürürken güneş batıyor ve Jasmine göğsünde uyuyakalıyor. Uyuyan bebeği yerinden çıkarmadan mutfağa gidiyor. Şişeyi açıyor, bardağını dolduruyor. Kolları bebeğin etrafında bir bale dansçısı gibi tuhaf bir şekilde kıvrılıyor. Bir tören havası içinde bardağa bakıyor, sonra bir yudum da boşaltıyor ve şöyle düşünüyor. Bu kadar leziz bir şey olmasaydı içmemek çok daha kolay olurdu. Omuzlarındaki gerilim geçerken mutfak tezgahına doğru yaslanıyorum. Alkolü bir tür canlandırıcı, enerji veren bir şey olarak aldığı bir dönem olmuştu. Ama şimdi bütün ana babaların içkisi gibi alıyor. Bir tür müsekkin gibi. Kendini daha rahat hissederek uyuyan bebeği kanepenin üzerindeki yastıklardan yapılmış yuvaya yerleştiriyor. Ve küçük banyo evi bahçesine gidiyor. Çimento torbaların üzerine bir örtü serilmiş durumda. Bebek çantasını hala çıkarmıyor. Sadece biraz gevşetip omuzun üzerinden tabanca kılıfı gibi sarkıtıyor. Mesaisi bitmiş bir polise benziyor belki. Cinayet masasından yorgun bir romantik. Aksi ama tehlikeli, işinden arta kalan zamanlarda Surrey'de çocuk bakıcılığı yapan bir polis. Bu etkiyi tamamlamak için gereken tek şey bir sigara. 2 haftadır ilk sigarası saygılı bir tavırla yakıyor. İlk nefesin o muhteşem lezzetini tatıyor. Tütünün çatırtısını duyacak kadar kuvvetle içine çekiyor. Yanan yapraklar ve benzin. 1995 kokuyor. Beyni işle ilgili konulardan arınıyor. Falafel sarmalardan, yulaflı kurabiyelerden ve akşamla ilgili ümit beslemeye başlıyor. Belki yorgun ana babaların nirvanası sayılan huzurlu dinginlik durumuna sahip oluyor. Sigarasının izmaritini bir kum yığınının dibine sokuşturuyor, merdivenleri parmak uçlarında çıkarak Jasmine'i odasına yerleştiriyor ve panjurları indiriyor. Usta bir kasa hırsızı gibi bebeği uyandırmadan bezini değiştirmeye niyetleniyor. Tam bez değiştirme minderin üzerine yatırmışken bebek uyanıyor ve yeniden o berbat, kulak tırmalayıcı ağlamasına başlıyor. Dişlerinin arasından soluyarak elinden geldiği kadar çabuk ve düzgünce altını değiştiriyor. Bebek sahibi olmanın olumlu yanlarından birisi olarak bebek kakası nasıl zararsız, çiş ve kaka nasıl da kötü niteliklerini kaybetmiştir. Eğlenceli olmasa bile en azından zararsızdır. Hatta ablasının iddiasına göre kızarmış ekmeğin üzerine koyup yiyebilirsin. Bu kadar zararsız ve hoş kokuludur bu kaka. Öyle bile olsa onun tırnaklarınızın altına bulaşıp katılaşarak yetişkinlere has niteliğe ulaşmasını istemezsiniz. Küçük Jasmine'in imalatı 250 gram kadar fıstık ezmesi görünümünde ve her nasılsa bunu sırtına bulaştırmayı becermişti. Aç karnına içtiği şaraptan biraz başı dönerek yarım paket bebek mendiliyle mendiller bitince günlük seyahat kartının kenarlarıyla elinden geldiği kadar temizliyor. Hala sıcak olan bohçayı kimyasal kokan bez torbasına atıyor. Bu arada Jasmine duraksamaksızın ağlıyor. Sonunda temiz pak olduğunda bebeği alıp omzuna doğru kaldırıyor. Baldırları ağrımaya başlayana kadar ayaklarında zıplatıyor ve mucizevi bir biçimde Jasmine yine sessiz. Bebeği karyolasına yatırıyor ve hemen çığlık atmaya başlıyor bebek. Kaldırınca susuyor, yatırıyor, çığlık atıyor. Dexter durumun farkında ama çim börekleri soğur, şarap şişesi açık beklerken ve küçük oda yoğun şekilde sıcak bebek kakası kokarken Jasmine'den bu kadar fazla şey talep etmek o kadar çözümsüz, o kadar temelden yanlış bir durum ki. Koşulsuz sevgi ifadesi ortalıkta fazlaca dolaşıyor ama şu anda Dexter bir takım koşulların dayattığını hissediyor. Hadi Jas, adil ol, iyi bir kız ol. Baban saat 5'ten beri ayakta, unuttun mu? Jasmine bir kez daha susuyor. Dexter'ın boynuna değen nefesi sıcak ve düzenli. Büyük bir dikkatle bir kez daha yatırmayı deniyor. Bebek çantası hala boynunda asılı. Bu kez kendini bomba imha uzmanı gibi hissediyor. Yavaş, yavaş, yavaş. Yine ağlamaya başlıyor. Dexter umursamadan kapıyı kapatıyor ve merdivenlerden iniyor. Sert olmalı, acımasız olmalı, kitaplar böyle söylüyor. Eğer dilden anlıyor olsaydı Dexter onu açıklayabilirdi. Jasmine, ikimizin de özel zamanlara ihtiyacı var. Televizyonun karşısında yemeğini yiyor ama bebeğin ağlamasını duymazlıktan gelmek çok zor. Kontrollü ağlama diyorlar buna ama Dexter kontrolünü kaybediyor. Ağlamak istiyor ve karısına karşı korkunç bir öfke hissetmeye başlıyor. Nasıl sorumsuz bir kahpedir ki bir bebeği babasıyla yalnız bırakır? Buna nasıl cesaret eder? Televizyonu kapatıyor ve bir bardak daha şarap doldurmaya gidiyor. Ama şaşkınlıkla şarap şişesinin boşaldığını görüyor. Sorun değil. Yeryüzünde içine süt konarak çözülmeyecek hiçbir ana baba sorunu olamaz. Biraz mama hazırlıyor, sonra merdivenleri tırmanıyor. Biraz başı dönüyor, kulakları uğulduyor. Öfkeli küçük surat Dexter süt şişesini eline tutuşturduğunda yumuşuyor. Ama yine bağırıyor. Şişenin kapağını sıkıştırmadığı için sıcak mamanın akıp yatak örtüsüne, yatağa, bebeğin gözlerine, burnuna döküldüğünü gördüğü anda canhıraş bir çığlık kopuyor. Şimdi gerçekten ağlıyor. Nasıl ağlamasın? Babasının gizlice odasına sokulup 250 gram sıcak sütü suratına döktüğü düşünülürse. Telaşla bir tülbent bulmaya çalışıyor. Onun yerine temiz çamaşır yanından Jasmine'in en iyi kaşmir hırkasını buluyor. Bununla Jasmine'in saçlarına, gözlerine bulaşan mama topaklarını temizliyor. Her defasında bebeği öpüp kendine küfrediyor. Ahmak, ahmak, ahmak, özür dilerim, özür dilerim ve diğer koluyla mamadan ıslanan yatağı, bebeğin elbiselerini, Bezini hepsini yere fırlatarak değiştirme çalışmasına başlıyor. Şu anda kızının konuşamamasına seviniyor. Şu haline bak budala, derdi kızı konuşsaydı. Bir bebeğe bile bakamıyorsun. Bir kolunda bebek olduğu halde aşağı inip tek eliyle yeniden mama yapıyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Bebek omzunda uykuya dalana kadar karnını doyuruyor. Karartılmış odada. Kapıyı yavaşça kapatıyor. Parmak uçlarında çıplak merdivenleri iniyor. Kendi evinde bir hırsız adeta. İkinci şişe şarabı açıyor mutfakta. Bardağı dolduruyor. Saat 10'a geliyor. Televizyon seyretmeyi deniyor. Şu Big Brother adlı şeyi. Ama seyretmeyi anlamsız buluyor ve televizyon endüstrisinin durumundan hoşnutsuzluk hissediyor. Anlamıyorum diyor yüksek sesle. Müziği açıyor. Evinizi bir Avrupa butik otelinin lobisi gibi hissedeceğiniz türden bir derleme ve Silvi'nin dağılmış dergisini okumaya çalışıyor. Ama bu bile onu aşıyor şu anda. Oyun konsolunu açıyor ama oyunların hiçbiri aradığı huzuru vermiyor. Bir yetişkinin arkadaşına ihtiyaç duyuyor. Ağlayıp bağırmayan, sızlanmayan ve uyumayan biriyle sohbet etmeye. Telefonu alıyor. Adam akıllı sarhoş artık ve sarhoşluğun zorlamasıyla eski dayanılmaz isteği hissediyor. Çekici bir kadına aptalca bir şeyler söyleme isteği. 23. ayrımın sonu sayfa 387.